Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 16. ayrım. Audrey'nin yorumu isabetliydi ve gerekli değişiklikler yapıldı. Tıpkı kitaptaki gibi filmin sonunda da Rahibe Luke'un manastırdan ayrılması bir başarısızlık ya da günah olarak gösterilmez. Fakat film gösterime girdiğinde bütün yönetmenler ve çoğu izleyici bu muhteşem Hepburn filminden ilahi görevinde başarısız olan rahibenin öyküsü diye bahsetti. Oysa başarısızlık söz konusu değildi. Sadece hikaye bir değişimi anlatıyordu. Biraz eğilmeyi öğrenmelisin yoksa kırılırsın der. Rahibe Luke'un akıl hastanesindeki sevimli amiri Rahibe Kristoff, Beatrice Stride canlandırır. Rahibe Luke'a ilk sorumluluğunun kutsal dini hayata karşı olduğu söylenir. Orada 17 yıl özveriyle çalıştıktan sonra amiri Rahibe Emmanuel'in tarif ettiği kadına dönüşür. Kardeşlerin seni seviyor, doktorlar sana güveniyor ve öğrencilerin büyük saygı duyuyor ve savaş sırasında içinde direnişe yardım etme isteği büyürken ikinci sorumluluğu onu manastırdan çıkarır. Ama Rahibe Luke hayatını insanlığa adamaya devam edecektir. Onun adına bardaklarca su verdim ve o bunu yapmaya devam edeceğimi biliyor. Bir rahibe ya da savaş hemşiresi olarak çalışmam onun için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Audrey yıl sonunda meslek hayatının en zorlu, psikolojik açıdan en yorucu rolüne hazırdı. Kate ve Lou'nun nitelendirdiği gibi Audrey'nin sevimli ruhu kendi beklentilerinin bile ötesinde derinleşip gelişecekti. 10. Bölüm. Ocak-Haziran 1958. Bir araya gelip Rahibe Luke karakterini konuştuk diyor Fred Zinnemann, Ocak 1958 için. Zinnemann, Audrey ve Bob Anderson o yılın ilk iki haftası Roma'da manastırları ve akıl hastanelerini gezip din adamlarıyla görüştü. Onların danışmanlığı önemliydi. Zira yemininden dönen bir rahibe kimi Katolikleri kızdırabilecek hassas bir konuydu. Rahibe Luke'un gelişiminden ve diğer karakterlerle etkileşiminden bahsettik. Bu detaylar saatlerimizi aldı. Ayrıca Rahibe Luke'un neler hissedebileceğinden de konuştuk. Dolayısıyla Audrey kademeli olarak bu hayata alıştı ve manastırdaki rahibeler sayesinde rolünü zihninde daha net canlandırdı. Warner, Blank ve Zinnemann'ın Katolik ruhban sınıfıyla rahibelerin yardım ve onayını almaktaki tek amaçları filmde Katolik ritüelleri canlandırmak değildi. Ayrıca bu tartışmalı konunun sertçe eleştirilmesinin önüne geçmek istiyorlardı. Özellikle de The Nuns Story'dekilerin çoğunluğunun Katolik olmadığı düşünülürse. Zinnemann ve Anderson o ay senaryoyu Cizvit Alim ve haftalık dergi Amerika'nın edebiyat editörü Papaz Harold C. Gardiner gibi saygın din adamlarına okutabildikleri için memnundu. Gardiner ve meslektaşları hikayeyi onaylamakla kalmayıp bu manevi açıdan kuvvetli senaryodan önemli bir film çıkabileceğini söylemişti. Ayrıca Vatikan'ın onayına sunulan projeyi inceleyen Roma'daki Cinema Office, yapım şirketiyle çalışması için bir grup Dominikan rahibe görevlendirmişti. Sansasyonel bir senaryo ile karşılaşacaklarını düşünen rahibeler birkaç detay dışında hiçbir kusur bulamayınca şaşırmıştı. Sonunda diyor Zinnemann, ihtiyat yerini güvene bıraktı ve rahibelerin bize büyük yardımı dokundu. Onlar olmadan bu filmi yapamazdık. Zinnemann, uluslararası ve muhteşem bir oyun kadrosu oluşturmuştu. Peggy Ashcroft, Dame Edith Evans, Peter Finch, Mildred Dannock, Beatrice Stride, Patricia Collins, Ruth White, Margaret Phillips, Neil McGinnis, Lionel Jeffries, Barbara O'Neill, Colin Devhurst ve Stephen Murray. Yapım ekibi tüm bu oyuncuların projeye dahil olmaya hemen ikna olduğunu açıkladı. İki sebep, birincisi roller ustalıkla yazılmıştı ve son derece canlıydı. İkincisi Audrey ile çalışma imkanı bulabileceklerdi. Peggy Ashcroft şöyle anlatıyor. O dönem nadiren rol kabul ediyordum ama bunu reddetmem imkansızdı. Audrey Hepburn'e hayrandım ve senaryoyu karşı konulmaz buldum. Zinnemann, rahibeleri oynayacak figüranlar konusunda da titizdi. 700'den fazla kadınla bizzat görüştükten sonra, yürüyüş ve davranış tarzıyla rahibeleri en iyi şekilde canlandırıp resmi bir hava yaratacak 190 hanım seçti. Ayrıca Roma Opera ve Balesi'nden 20 balerin ödünç alındı ve iki Dominikan rahibe tarafından eğitildi. Rahibelerin yakın çekimleri için karakterli yüzlere ihtiyaç vardı. Onları Romalı soyluların arasından bulduk. Pek çok prenses ve kontes sabahın 5'inde Mercedes ve Rolls-Royce'larıyla sete geliyordu. Rahibe kıyafetleri içinde harika görünüyorlardı. Bu kadınları eğiten Romalı rahibeler sonuçtan o kadar memnundu ki manastırlarına döndüklerinde genç rahibelere karşı sabırsız davranıyorlardı. Daha iyi olmalısınız diyorlardı acemilere. Bay Zeneman'ın rahibeleri mükemmel. Anderson, yemin gününün arifesinde manastırdan ayrılan rahibe adayı Mary Kristen rolü için Patricia Bosworth adında New Yorklu genç bir sahne oyuncusunu önermişti. Bosworth, hazırlık döneminde Audrey ve diğerlerine katıldı. Fred Zeneman, Roma'daki manastırlara geziler ayarladı. Salvador Monti Hastanesi'ndeki prosedürleri inceleme fırsatı bulduk. Orada hemşire rahibelerin nasıl eğitildiğini öğrendik. Bosworth ayrıca sette daima bir rahibenin bulunduğunu hatırlıyordu. Bu rahibe, rahibe rolündekilere nasıl yürüyeceklerini ve hareket edeceklerini gösteriyordu. Roma'daki iki haftadan sonra oyuncular Paris'e götürüldü. Orada Audrey ve diğerleri rahibelerle vakit geçirme, hatta birkaç gün manastırda yaşama imkanı bulabilecekti. Fransız mezheplerinden biri diyor Zeneman, başroldeki oyuncularımızın birkaç gün değişik manastırlarda kalmasına ve 5.30'daki sabah duasıyla başlayıp akşam büyük sessizlikle biten günlük ritüellere katılmasına izin vermişti. Rahibelerimi farklı manastırlara yolladım, her birini farklı bir yere. Nasıl gittiğini görmek için günlük ziyaretler yapmayı alışkanlık haline getirmiştim. Bir taksinin sıcağından çıkıp manastıra girdiğimde soğuktan moraran yüzleriyle Ocak ortasında Paris'te sert bir kış hüküm sürüyordu ve manastırlar doğru düzgün ısınmıyordu, yanıma gelirlerdi. Zorlu şartlara rağmen rollerine bu şekilde hazırlanıyor olmak hepsini heyecanlandırıyordu. Zeneman'a bakılırsa bu hazırlık dönemi The Nun's Story'de çalışan herkes için bir içsel keşif yolculuğu ve büyük bir kişisel deneyim oldu. Tüm yapım ekibi ve oyuncu kadrosu tropikal hastalıklara karşı aşılandıktan sonra Belçika Kongosu'na gittiler ve oradaki çekimler 28 Ocak 1958'de başlayıp 23 Şubat'a kadar devam etti. O haftalar boyunca Stanleyville'deki eski bir tren istasyonu, bir pazar yeri, bir hastane, bir misyoner okulu, çeşitli köyler ve cüzdanlıların yaşadığı bir ada set olarak kullanıldı. Filmdeki tüm Afrikalılar yerli halktandı. Çekimde kullanılan araç gereçler kafalarını karıştırsa da hepsi hevesle bu tuhaf yabancılara yardım etti. Sıcaklık ve nem boğucuydu. Her yerde dev böcekler ve zehirli yılanlar vardı. Çok zorlu bir çalışma ortamıydı diye anlatıyor Audrey o günleri. Bitkinliğimiz bazen tehlikeli boyutlara ulaşıyordu ama bulunduğum en iyi setti çünkü Kongo'da bir takım ruhu oluşturmuştuk. Roma'daki çekimler sırasında ortaya başka bir sorun çıktı. 23 Mart'ta Audrey, Cinecitta'da acıdan iki büklüm oldu. Kritik bir böbrek taşı hata geçiriyordu. Acısını dindirmek için morfin verildi. Gün boyunca ciddi ve riskli bir ameliyat için takibi yapıldı ama sonunda buna gerek kalmadı. Çekime birkaç günlüğüne ara verildiyse de Audrey çabucak işinin başına döndü. Fred Zeneman'ın karısı Rene çekimde hazır bulundu. Kate ve Lou'ya yazdığı uzun mektupta o Şubat'ta Kongo'daki çalışma koşullarından bahsetti. Bazı sahneler yerel bir hastanedeki ameliyatları içeriyordu. Kızlarla Audrey ve diğerleri Fred korkunç ameliyatlar izledi. Kanserli bir tümörün alınmasını ve bir sezaryen ameliyatını, bebek öldü. Hepsi için son derece travmatik bir tecrübeydi. Daha önce Fred hariç hiçbirimiz bir ameliyathanede bulunmamıştık. Yıllar sonra Fred Zeneman başrol oyuncusunu şöyle anlatıyor. 25 yıldan uzun bir süre sonra bile Audrey'nin performansının net ve olumlu gelişimi beni hala hayrete düşürüyor. Bilinçaltındaki bağımsızlık tüm hareketlerine yansıyordu. Rahibe adaylarının şapale gittiği ve onun geç kaldığı sahnedeki acelesi, geliştirmesi gereken soğukkanlılığına ihanet ediyordu. Ya da kızlar baş rahibenin önünde kendilerine yere attıklarında merakına yenilip gözlerini kaldırıyordu. Gerçekten de Audrey'nin performansında artistle karakter arasındaki mesafeyi yok eden böyle sayısız an vardı. Hollywood'dan New York'a sonra sırasıyla Roma, Paris, Brüksel ve Kongo'ya giden Audrey ve Bob Anderson bu arada ilişkilerini tutkuyla devam ettirdi. Bob, Audrey'nin hayranlık duyduğu biriydi. Nazik, kültürlü ve yakışıklıydı. Ciddi ve saygın bir senarist, oyun ve deneme yazarıydı. Ona kariyerinin en iyi senaryosunu vermişti. İlgili ve centilmendi. Audrey'ye hayranlığını açıkça belli etse de sinir bozucu bir yapaylığı yoktu. Ama sonra tarih tekerrür etti. Audrey Mayıs'ta bir akşam üzeri Bob'a anne olmayı ne kadar uzun zamandır ve ne kadar çok istediğinden bahsetti. Mel'in adı geçmiyordu ama Bob, Audrey'nin evliliğinde sorunlar olduğunu biliyordu. Hatta belki de geri dönüşü olmayan bir noktadaydılar. Çocuk konusu açılınca Audrey'nin kendisi için Mel'i terk etmeye hazır olduğunu düşündü ve Audrey'ye büyük bir üzüntüyle doğuştan kısır olduğunu söyledi. Herhalde ünlü yıldız o anda William Holden'ı hatırlamıştır. Böylece evlilikle sonuçlanabilecek bir ilişkinin daha sonu geldi. Aralarında uzun ve zor bir konuşma geçmedi. Kimse bir şey açıklamaya çalışmadı. Birbirlerini suçlamadılar. Öpüşüp ayrıldık ve ben Londra'da inzivaya çekilip bir oyun yazdım, dedi Anderson yıllar sonra. Audrey, Ingrid'in aksine Bob'la bağını tamamen kopardı. Sonrasında sadece bir kez görüştüler. Audrey bu itiraftan sonra o kadar büyük bir üzüntü duydu ki onunla arkadaş kalmaya bile dayanamadı. Tek istediği hayatının bu dönemini kapamak, hatta belki unutmaktı. Audrey'den haber alırsanız, diyordu Bob, Kate ile Lou'ya yazdığı acıklı mektupta, ona en iyi dileklerimi iletin, ondan haber almayı çok isterim. Audrey muhteşem biri, büyük bir aktris, büyük bir insan. Maalesef benimle oldukça kötü bir deneyim yaşadı. The Nun's Story vicdanın önceliğini anlatıyordu. Ama aynı zamanda artık Roma Katolik Kilisesi'nde ender rastlanan bazı rahibe gruplarına yazılmış narin bir ağıt niteliğindeydi. Aşağılanma, karakterin baskılanması, normal insani duyguları bir kenara bırakmak ve geçmişi unutmak için verilen doğaüstü uğraş. Bunlar 17. yüzyılda Avrupa'da ve daha sonra Amerika'da bazı keşiş ve rahibelerin emriyle uygulanan yöntemlerdi. Neyse ki sonradan bu tip uygulamalar Vatikan'ın da isteğiyle son buldu. The Nun's Story ve Audrey'nin rahibe Luke'u ne eskisinin bu gereksiz uygulamalarını anlatıyor ne de abartılı bir şekilde eleştiriyordu. Film gösterime girdiğinde yönetmenin danışmanlarından rahibe Marie Edmond, Zinnemann'a bir mektup yazdı. Filmi Paris'teki manastırda diğer rahibelerle birlikte izlemişti. Eleştirel yorumları 1959'lardaki Avrupalı ve Amerikalı rahibelerin ortak değer yargılarını temsil ediyordu. Rahibe adaylarının disipline edilmesi abartılmış, hatta bazı yerlerde manastırlar kışla gibi gösterilmiş ve Tanrı sevgisinde kişisel kusursuzluklar amaçlanıyormuş gibi bir izlenim yaratılmış. Audrey Hepburn zor rolünü hayran olunacak bir şekilde canlandırmış. Onda ya da diğer aktrislerde hiçbir tuhaflık yok. Oysa rahibeleri konu alan pek çok filmde böyle sorunlarla karşılaşırız. Ama rahibe Luke ve diğer rahibeler baskı altındaymış gibi görünüyor. İnsani duygularını bastırıp formaliteler ve ritüellerle yaşıyorlar. Kongo haricinde. Arkadaşça ilişkileri yok. Evet, dini hayata yeni girenler arasında bazen böyle bir şey mümkündür. Ama sonrası için kesinlikle aynı şey söylenemez. Audrey'nin rolü canlandırdığı diğer karakterlerden farklı olsa da başarısı herkesçe kabul ediliyordu. Bu filmde bırakın sofistike bir Givenchy gardırobunu, bir Edith Head kostümü bile yoktu. Sadece dikkat çekici yüzüyle narin elleri gözüküyordu. Beyaz perdede onu daha ışıltılı gösterecek bir teknik kullanılmamıştı. Çehresi iç dünyasını yansıtıyordu. Manevi kederiyle günden güne olgunlaşan iç dünyasını dışa vuran sıra dışı bir portre yaratmıştı. Sadece bakışlarıyla ve yüz ifadesiyle oynuyordu. Ve bu rolü kariyerindeki diğer rollerinden kat kat üstündü. Hatta Audrey Hepburn, rahibe Luke performansı sinema tarihinin en iyilerinden biri kabul edilebilir. Oyunculuğu insanın içine işler, belki kendi bile farkında olmadan karaktere Audrey Hepburn'un derinliklerindeki ve hayatında baskısını hissettiği duyguları katar. İnsanlar filmi izlerken algılarında bazı düzenlemeler yaparak oyuncuyla karakteri özdeşleştirme eğilimindedir. Ama çoğu zaman bir başkası olmaya çalışan oyuncuları bilinçli ya da bilinçsiz olarak o karakterin değil, kendi kişiliği ya da bize verdiği imajla değerlendiririz. Birinin başka birini oynadığını görürüz. Tekniğine, sahte gözyaşlarına, aydınlatmaya, akla yatkın senaryoya, müziklere, kısacası bizi gerçeğe yaklaştırmak için filmlerde kullanılan her türlü efekte bazen hayran olur, bazen olmayız. Performanslar hakkındaki yorumlarımız hep aynıdır. İyi oynamış ya da oynamamış. Belgeseller dışında beyaz perdedeki oyuncuyla canlandırdığı karakterin bir olduğunu kabul edemeyiz. Bu hissi bize sadece çok yetenekli oyuncular verebilir. Ne var ki Audrey Hepburn, rahibe Luke rolünde bu nadir rastlanan hissi yakalar ve izleyiciye aksettirir. Onun oynadığını görmeyiz. Aksine Audrey ile birlikte Gabriel Van der Mal'ın rahibe Luke olma yolculuğuna çıkarız. Kendini tanırken geçirdiği manevi değişimi hissederiz. Aktrisle rol arasındaki mesafe silinir. Manastır, dünyevi hayatın bir amaç ve varlık sebebi olduğuna inananlar için hoş olmayan bir fikirdir, diye yazdı eleştirmen Stanley Kaufman, The Nun's Story gösterime girdiğinde. Ama Bayan Hepburn'un hiç düşmeyen performansı filme güç veriyor ve bu sayede ikna edilmesi mümkün olmayanlar bile kendilerinin asla kabul edemeyeceği inançları keşfedenleri kıskanıyor. Zaten rahibe Luke'un hikayesinin ana fikri de bu değil mi? Audrey kitaptan, senaryodan ve Lou ile arkadaşlığından rahibe Luke'la arasındaki benzerlikleri öğrenmişti. Karakterinin önemli bir bölümünün bu rahibeyle ne kadar benzediğini keşfetmek ona başlangıç için büyük bir güç verdi. Audrey de, rahibe Luke da Belçika'da doğmuştu. İkisi de kariyerleri için genç yaşta evden ayrılmıştı. Kader ikisini de yabancı ülkelere sürüklemişti. Oralarda hiç durmadan çalışırken kişisel gelişimleri devam etmişti. İkisi de Hollanda'daki savaşın zulmüne tanık olmuştu. İkisinin kardeşleri de Almanlar tarafından esir alınmıştı ve ikisi de babalarını kaybetmişti. Dolayısıyla daha en baştan kitaptaki karakterle oyuncuyu birbirine yaklaştıran unsurlar vardı. Annem bize daima faydalı olmayı aşıladı diyordu Audrey yıllar sonra. Sevgi vermek almaktan daha önemliydi. Tıpkı rahibe Luke gibi. Bunu hatırlamak bana yardım etti. Rahibe rolüne büründüğümde bir şey oldu. Bunu yaptığınızda belirli bir şey hissediyorsunuz. Zinnemann, Audrey yeni bir olgunluğa erişti diye yazdı çekimin sonunda Kurt Friends'e. Ondan daha disiplinli, işine bağlı ve iyi niyetli birini görmedim. Egosu yok. Hiçbir ayrıcalık beklemedi. Birlikte çalıştığı insanları düşünüyordu. Böylesine zor ve büyük bir rolde ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı. O ve ekipteki bazı insanlar, Peggy Ashcroft da aralarındaydı. İlerleyen yıllarda birbiriyle mektuplaştı ve Audrey'nin hemen her sahnedeki olağanüstü performansını övdü. Yapım ekibi, Bob Anderson'ın gidişinden sonra Audrey'nin sessizleşip içine kapandığını fark etmişti. Audrey, makyaj ekibine güveniyor ve asla ayna kullanmıyordu. Radyo ya da gramofon da dinlemiyordu çünkü rahibe Luke bunları asla yapmazdı diyordu. Audrey rahibeliği oynamıyordu. Gerçek karakteri de dindar olmayan bir rahibe gibiydi. Filmden bazı cümleleri hayatı boyunca kullandı. Bunlar arasında rahibe Luke ve çalıştığı akıl hastanesinin başındaki rahibe Christoph arasında geçen diyalog da vardı. Rahibe Luke, itaatin doğallaştığı ve mücadelenin bittiği bir dinlenme yeri olduğunu sanırdım. Baş rahibe Christoph, öyle bir mutlak dinlenme yeri yoktur ama kendine karşı sabırlı olmalısın. Audrey bu sözleri kendine uyarladığında itaat yerine cesareti kullandı çünkü hayatı boyunca onu paralize eden korkusundan ve güvensizliğinden kurtulmanın yollarını aradı. Ocak ayında Kongo'daki zorlu çekim süreciyle baş edebilmek için bu iki özelliğe de ihtiyacı vardı. Audrey, hemen her sahnede var diye yazmıştı Zinnemann, Warner yetkilisi Steve Trilling'e. Bir iki kez işi hızlandırmak için çalışma saatlerini uzattım ama Audrey bile tüm o dayanıklılığına ve disiplinine rağmen akşam 7'den gece kalındığında ertesi gün bitkin görünüyor. Bunca yıldır bu piyasadaydım, daha önce kendini onun kadar işine adayan birini görmedim. Audrey aileden protestandı ama klasik Hristiyan inanışlarına özel bir bağlılığı yoktu. Hulme'un romanındaki üstün gerçeklere karşı daha duyarlıydı. Onu tanıyan herkes, Audrey'nin doğadaki en basit şeyden bile ne kadar etkilendiğini biliyordu. Acıyla yakın bir ilişkisi vardı. Kendini sıradan bir kadından daha üstün görmüyordu. Çalışma arkadaşlarına karşı asla kibirli değildi. İçindeki endişelere rağmen sosyal hayatta düşünceli ve sakindi. Maddiyattan ve karşı cinsiyetinin gerekliliklerinden hoşlanıyor ama tüm mutluluğunu bunlar üzerine kurmuyordu. O yıl kesinlikle daha fazlasını açtı. Rahibe Luke rolü doğama uydu dedi basına. Audrey Hepburn ve Fred Zinnemann, Paris ve Afrika'da tanıştıkları rahibelerin inancından çok etkilenmişti. Görevlerini inanılmaz bir dinginlikle yerine getiriyorlardı diye tanımlıyordu Zinnemann onları. Bazıları fakirlere tıbbi hizmette bulunuyordu. Kavurucu ormanda en ilkel şartlarda yaşıyorlardı. Zinnemann, 35 yıldır toplum dışında itilmiş insanlarla yaşayan Hollandalı yaşlı bir rahibenin işlettiği cüzzam kliniğini hiç unutamadı. Ölümle iç içe yaşasa da hayatın tüm coşkusunu yansıtıyordu. Bu süre içinde hiç Avrupa'ya gittin mi diye sordum. Bana hayretle baktı. Neden gidecekmişim? Hiç hastalanmadım ki dedi. Avrupa'ya gitmek için başka bir sebep göremiyordu. Böylesi bir sükunet, kararlılık ve adanmışlığa şahit olmak inanılmazdı. Özellikle de bir yönetmen için. Audrey de aynı ölçüde etkilenmişti. Bir akıl hastanesini gördükten, bir cüzzam kolonisini ziyaret ettikten, misyonerlerle konuştuktan ve ameliyatları izledikten sonra içimi farklı bir huzur kapladı. Gerçekten de rolü onu değiştirmişti ve kendisi de bunun farkındaydı. 7 Nisan'da filmin iç çekimlerinin yapıldığı Roma'dan Kate ve Lou'ya yazdı. Size tek söyleyebileceğim şimdiki Hepburn'le 1 Ocak 1958'deki film çekimi başlamadan önceki eski Hepburn arasındaki benzerlik ancak tesadüfidir. O kadar çok şey gördüm, duydum ve öğrendim. O kadar büyük deneyimlerle donandım ki kendimi tamamen başka biri gibi hissediyorum. Rahibe Luke'un kalbine ve zihnine girerken aynı zamanda kendi derinliklerime indim. Ruhumu işledim ve ektiğim tecrübe tohumları hazırlanmış toprağa düştü. Umarım hasadımın sonucunda daha iyi bir odre elde ederim. Ağdalı sözler etmeye çalıştığımı sanmayın lütfen. Korkarım, kelime dağarcığım şu anda yaşadığım mutluluğu ve size duyduğum minneti tanımlamaya yetmiyor. Sevgiler, Audrey. Paskalya'da gönderdiği telgrafta ise onlara "Mutlu Paskalyalar, sizi daima sevecek kardeşiniz Audrey" diye yazdı. Eleştirmenlerden biri Audrey'nin performansının onu sadece sofistike bir çocuk kadın olarak görenlerin ağzını sonsuza dek kapatacağını söylüyordu. Bayan Hepburn, The Nun's Story'de duygularını öylesine derin ve ustaca yansıtıyor ki bunu nasıl yaptığını kavramak için onu iki ya da belki üç kez dikkatle izlemelisiniz. Variety'den ticari kaygıların ötesinde fazla değerlendirme yapmayan bir piyasa dergisi bir eleştirmen şöyle yazdı. Audrey Hepburn'un en zorlayıcı rolünü en iyi performansıyla taçlandırdığı ışıltılı bir film. Audrey, yönetmen ve filme emeği geçenler uluslararası ödüllere layık bulunmalarına karşın akademinin gözünden kaçtı ama 1959'da İngiliz Film Akademisi ile New York Film Eleştirmenleri Birliği tarafından ödüllendirildiler. O yıl Ben Hur'un yılıydı. 11 dalda Oscar alması belki de büyük bir sürpriz olmadı. Klasik bir dini Hollywood filmiydi. Gösterişli olmasına rağmen Zinnemann'ın filmi kadar derinlikli değildi. Ama oylamada kimse bunu değerlendirmedi. Simone Signoret, Room at the Top'la en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 16. ayrımın sonu. Sayfa No. 197. Devamı 17. ayrımda.